Can dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, değer veren, bizi dinleyen, bize vakit ayıran değerli gönüldaşlarımız. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, hürmetle, selamla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları başlıyor. ...2020'nin 10. programında... bugün kısmet olursa size... ailede... eyvallahsızlık... kavram olarak çok da hoşuma gitmedi aslında bu... hani eyvallahsızlık ama... anlatırken neyi kastettiğimi... birazcık daha... izah etmiş olabileceğim... yerli yerinde... kavramların oturması adına inşallah daha uygun... bir kelime de bulabiliriz... aziz dostlarım... bize ulaşmak isterseniz... ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden ya da @münirarıkan veyahut @erkamradyo tweet adreslerinden bize her türlü istek, arzu, beğeni, öneri, şikayet ve dilek ve temenniler için ulaşabilirsiniz. Gönül kapımız, sanal gönül kapımız her zaman sizlere açık. Gönül kapımız zaten açıktır inşallah. Aziz dostlarım, ilk çağlarda birbirimize biraz daha muhtaçtık. Şimdi İnşallah ümit ediyorum buna çok daha uygun bir kelime bulacağım. Ondan sonra o güzel kavramla devam ederim diye düşünüyorum. Dualarınızı bekliyorum. İlk çağlarda bu birbirimize olan muhtaçlık çok fazlaydı. Neden fazlaydı? Çünkü ava giderken tüm köy grup çalışması yapmalıydı, ekip çalışması yapmalıydı. Yoksa yiyecek içecek bulmak zordu. Tek başına çıkmak büyük tehlikeydi. Tek başına avlanmak imkansız gibi bir şeydi. Devasa canavarlar, mamutlar, dinozorlar arasında herhalde çok kolay olmasa gerek hayatta kalmak. Dolayısıyla köyün bütün ihtiyacını karşılamak adına bütün köy birlikte hareket ediyordu. Köyde anneye, babaya, dedeye, çocuğa, eşe, kuzene, bir akrabaya ya da bir arkadaşa kızdığınızda öyle başınızı alıp çekip gitmek çok kolay değildi. Sanayi toplumuna geçişle aslında medeniyet diyoruz ama ben bunun neresinin medeniyet olduğunu inanın anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü bütün insani, doğal, toplumsal değerlere ters bir kirliliğin ve yok edişin içindeyiz. Ama bunun en büyük zararı sanayi toplumuna geçişte bireyselciliğin ön plana çıkması oldu. Mesela köyde annesinin babasının ağzına bakan, emrini buyruk kabul eden, sözünü emir kabul eden, onunla alakalı ilişkileri çok iyi olan gariban insanlar şehre gelince, şehirleşince diye bir şey vardır ya böyle, şehre gelince, şehirleşince, şehir yüzü görünce, hele bir de işe girince, eli biraz 15-20 köylünün kazanamayacağı kadar aslında şehir şartlarına göre çok cüzi bir para, asgari ücret olmasına rağmen, hani köy şartlarında hiç kimsenin eline geçemeyecek kadar bir parayı da eli görünce bu sefer biraz kibirlenmeye başladı. Biraz gururlanmaya başladı. Köyden gelen misafirlerini ağırlamada biraz üstünlük taslamaya başladı. Köydeyken misafir geldiğinde o yatmadan yatmayan, ona izzet ikram ve hürmette kusur etmeyen bu kişi fabrikada işi var diye yarın İşte büroda çalışacak diye, yarın yapması gereken daha önemli bir iş var diye eve misafir gelse de erken yatma hakkına sahip oldu. Hatta eve misafir kabul etmeme hakkına sahip oldu. Ya anneciğim, babacığım, amcacığım, dayıcığım, halacığım, teyzeciğim, neyse arkadaşım, çok çalışıyorum, çok yoğun çalışıyorum, inan hiç fırsatım yok. Dolayısıyla görüşemeyiz, istersen hiç gelme. Ye döndü iş. Halbuki Rabbimiz bizi kendine muhtaç ve başkalarına da bağımlı yaratmış. Muhtaciyetimiz biliyorsunuz, malumunuz, Allah'a olan muhtaciyetimiz kulluğumuzdan geliyor. Ama kullara olan muhtaciyetimiz, yani kullara muhtaç olmaklığımızdan değil, Allah'ın rızasını kazanmamıza vesile olmaklığından geliyor. İslam sosyal bir din can dostlarım. Hep söylerim, bu dinin yarısı iletişim, yarısı takımdaşlık. Tek başına oturdunuz, evinizde bir namaz kılıyorsunuz, bir sevap yani. Yanınıza biri geldiğinde 27'ye çıkıyor. Bir de bunu camide yapayım deseniz her adımı sevap, camide ön safı ayrı sevap, yaptığınız erken gittiğinizde ibadet ayrı sevap. Yani tek başınıza kıldığınız kabul edilme, edilmeme risk yani. İşte kıyafetinizde bir necaset vardı, abdestinizde bir sorun vardı, kıraatınızda bir problem vardı gibi ama cemaatle kıldığınızda toplu kabule mazhar oluyorsunuz. Kurbanda böyle, zekatta böyle, hacda böyle, hep böyle birbirimizle iletişimimizin güçlü tutulması, komşumuz açken tok yatanın bizden olmaması nedir? Sıla-i rahim nedir? Akraba ziyareti, akrabayı talukat ziyareti nedir? Komşuluk ilişkileri nedir? Sosyal ve toplumsal bir yaraya merhem olmak nedir? Sosyal sorumluluk nedir? Hayır, hasenat, zekat ve sadaka nedir? Diğer yarısı da takımlaştık. Bizi bir yapıyor yani. Vahtasimu bihablillahi cemiya. Başka bir şey yok yani. Bir olmak zorundayız. Bir araya gelmek zorundayız. Ekip ruhunu bir ve bütünleşik tutmak zorundayız. Evvelsi gün paylaştım. Lübnanlı kardeşlerimizden çok özel ve güzel bir video geldi. Normalde maçlardan sonra alışkın olduğumuz o coşku dolu konvoy, bir takımımız kazandı diye, bir turu atladı diye, bir yerde şampiyon oldu diye yaptığımız o coşku, bu sefer ordumuzun zalim Esed rejimi karşısında muzaffer olması için Lübnan sokaklarını inletiyordu. Ve ben Twitter'da şöyle yazdım: İşte bundan korkuyorlar yani. Bugün Lübnan, yarın Amman, öbür gün Cidde, Riyad, Mekke, Medine, Sana, Doha, Dubai, Abu Dhabi, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Bağdat. İşte tam da bundan korkuyorlar. Bir düşünsenize sevinçlerimizin bir olduğunu, acılarımızın, üzüntülerimizin bir olduğunu. Bir olmamamız için bizi böyle bölüyorlar. Acılarımız birken, sevinçlerimiz birken zalimler pır uçup gidiyordu diye böyle bir tweet atmıştım. Hakikaten de öyle. Bu dinin yarısı iletişim, yarısı takımlaşlık. Başta kendimizle, Rabbimizle, anne babamızla, akrabalarımızla, konu komşuyla, çevremizle, dünyanın bir yanında bir mümin kulun ayağına diken batsa onu kalbinde hissetmek tam da bu işte. Şimdi şirketlerde, sanayi toplumu sonrasında bu evlerden, ailelerden, yuvalardan çalınan, hanım olsun, erkek olsun fark etmiyor, adına çalışan denilen, personel denilen, işçi denilen, daha sonra insan kaynağı denilen, sonra biraz bunları daha değerli kılalım diye çalışandan insan kaynağına dönüşen bu değerli kesime intellectual capital, akıllı sermaye demeye başladı ve en son insan kıymeti diyorlar, insana kıymet verme adına. Ve onları birbirinin kıymetlisi kılmak adına kurumsallaşma denilen bir mayayla, bir çimentoyla, aidiyet denilen bir çimentoyla birbirine bağımlı ve bağlı kılmaya çalışıyorlar. Şirketlerde eyvallahsızlık yok. Departmanlar kendi başına buyruk olamazlar. Bu anlamda modern toplum oluşturduğu sanayi devrimiyle insanı şirket içerisinde birbirine eyvallahsız yapmamak adına hepimizi birbirimize bağlı ve bağımlı kılmaya çalışırken aidiyet çimentosu dedim az evvel, işte takımdaşlık ruhu, ekip çalışması, mükemmel iletişim. Ama eve gelince konu komşu, sosyal hayat, ümmete karşı, devlete karşı, vatana, millete karşı sorumluluğumuzla alakalı. Özellikle bugün aile konusundaki bu eyvallahsızlığa dikkat çekmek istiyorum. Tam bir eyvallahsızlık hali var. Rabbimizin tam hoşuna gitmez gebeliyor canlar. Haşa, onun adına konuşmak ne mümkün. Ama şimdi bir aile koşulunda yaşadığım bir olayı sizle paylaşınca tam olarak bu kelimeyle, daha güzel bir kelimesini bulamadığım bu kavramdan neyi kastettiğimi çok daha iyi anlamış olacaksınız. Epey bir kalabalık bir ailede erkek kardeşlerden bir tanesi kız kardeşlerine ve ablalarına zulmediyor. Kendi eşi adına onlara zulmediyor. Onlar da bu zulüm sonucunda haksızlık ve hakkaniyetsizlik olduğu için biraz uzak duruyorlar. Uzak durduğunda arada böyle epey bir şey var yani, 3-4 sene süren bir aile koşuluydu. Arada epey anlatmam gereken problemler var. Gelin hanım da uzak durulması tavsiyesinde bulunuyor kocasına. Kardeşlerin arası tamamen açılıyor. İşte tam bir eyvallahsızlık hal dediğim olay bu. Biz onlara muhtaç değiliz. Onların neyine muhtacız ki? İşte aynı yerde oturmak zorunda da değiliz. biz başka bir mahalleye, ilçeye taşınabiliriz. Biz işte başka bir şehre taşınabiliriz. Yurt dışına bile gidebiliriz falan, bunlar konuşuluyor. Tam o dönemde aile büyük bir tıbbi sorunla karşılaştı. Aile üyelerinden bir tanesinin rahatsızlığı ve evde bakımı. Dolayısıyla bu sefer kız kardeşlerin ve ablaların, bu kız kardeş ve ablalarına zulmeden erkek kardeşe bağımlı hale getirdi. Yani erkek kardeş kız kardeşlerine ve ablalarına bağımlı hale geldi. Neden? Çünkü evdeki o bakıma muhtaç felçli çocuğu için her gün birinin gelip bakım yapması, eşine destek olması gerekiyordu. Ve bu sefer de ablalar yan çizdi. Kardeşler yan çizdi. Biraz küslük gibi falan bir şey oldu. Zaten gelin hanım istemiyor. Ablalarla küs gibiler, kardeşlerle küs gibiler. Ve şöyle bir durum çıktı ortaya. Hocam dedi, ben bundan sonra bunların hiçbiriyle görüşmeyeceğim. Zaten dedi, yakında da taşınacağım. Hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum. Hani nasıl olsa kazancı var, işte evi var, arabası var, eşi var, çocukları var falan. Tam bir işte eyvallahsızlık hal dediğim şey bu. Bu konuşmayı yaptık bir hafta sonu can dostlarım. Bir hafta sonraki aile koşluğunda, işte haftalık görüştüğümüz bir aileydi. Bir öğrendim, bu sefer eşi de çok ağır bir rahatsızlıkla bir teşhis konmuş. Ve Allah muhafaza, böyle kurtulanlar da var o rahatsızlıktan. Şimdi adını söyleyip insanları rencide etmeyeyim. O rahatsızlıktan kurtulanlar da var ama yatalak halde uzun bir dönem bununla baş edemeyip vefat edenler de var. Böyle bir hastalığa düçar olmuş. Ve bu sefer hani alıp başını gitse nereye gidecek? İlla ablalarına, kardeşlerine muhtaç. Ailede kendinden başka da erkek kardeş yok. Ha, oturduk konuştuk. Keşke dedim kardeşim. Yani keşke bunu ilk başta yapsaydın. Onlara muhtaç olduğunu, bu ailenin bir üyesi olduğunu. Öyle şantajla, tehditle ben alıp başımı gideceğim tarzında bir yaklaşımla değil de ailenin tek erkeği olarak onlara sahip çıkmakla ilgili, onlarla iyi geçinmekle ilgili, eşini bu konuda ikna etmekle ilgili, ikna olmuyorsa bile bu durumu izah etmekle ilgili. Bak şimdi eşin de çocuğun da muhtaçsınız ve başka çaren yok. Şimdi muhtaç olduğun için gidip özür dilemek, af dilemek ve onları evine davet etmek, ya ocağınıza düştüm, ben ettim, siz etmeyin demek zorundasınız. Hangisi daha kolay dedim. Mahcup bir şekilde, keşke böyle yapmasaydım hocam dedim. Dolayısıyla bu anlamda söylüyorum, eyvallahsızlık Rabbimizin pek hoşuna gitmez gibi geliyor bana diye. Kullardan istememe amenna, yüce bir mertebe. Bunu kastetmiyorum aziz dostlarım. Ama kullarla hiç işimiz yokmuş gibi, onlara hiç muhtaç olmayacakmışız gibi yaşamaktan bahsediyorum. Konu komşuya, hısım akrabaya, anne babaya, ablaya, kardeşe hiç muhtaç olmayacakmışız gibi edalı tavırlarla, nameli bağırtı çağırtılarla, kavgalarla, dövüşlerle yaşamaktan bahsediyorum. İsteyince Allah'tan isteyeceğimiz çok kesin. وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Namaz ve sabırla ondan yardım dilemeyi. Ödüğünü estecib lekum diyor, çünkü dua edin ben kabul edeyim diyor. Amenna ve sattakna. Burada sanki yani işte hiç dua etmeyecek miyiz? İşte Allah'tan istemeyecek miyiz? O anlamda söylemiyorum. Kullara mı el açacak? Haşa haşa, hayır, asla. Bunu kastetmiyorum. İsteyince sabırla, duanın kabul olacağından emin olarak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabınızın bağını bile diyor Allah'tan isteyin diyor yani. Ona varıncaya kadar Allah'tan isteyin buyuruyorsa her şeyimizi ve onun vereceğini, onun lütfedeceğini, onun bize kıyamayacağını düşünerek hüsnü zanla ve istikamet üzere bıkmadan, pes etmeden. Ben acizane bu anlamda yeri gelmişken dualarınızı yazılı yapmanızı da istirham ederim. Aziz dostlarım, dualarınızı sözle söylediğinizde o an için eşref bir vakitteyse, kabul gören bir vakitteyse, mübarek ve muazzez ve mukaddes bir vakitteyse, denk gelip tutturabildiyseniz amenna, ama bunu hatta böyle özel bir duaysa, kimsenin görmeyeceği, kendi bir dolap içinizde, bir çekmece içinde ama biraz daha yüksek bir yerde, özel bir kağıda yazılmış, çok özene bezene yazılmış, çünkü Allah'a arz ettiğiniz bir dua o. Ona veriyorsunuz bunu. Çok böyle zengin bir insandan bir kağıda yazarak borç isteseniz, gazetenin kenarından kopartıp ya bana işte 1000, 2000, 3000, 5000 verir misin diye öyle mi istersiniz? Durumu anlatırsınız. Abi işte zor durumdayım. Şöyle bir ihtiyacım var. Lütfen rica etsem şu vakitte ödemek üzere bunu bana lütfeder misin diye, değil mi? Bu anlamda hani çok özel kelimelerle, çok özel bir usul ve üslupla duaların yazılı olması bir tavsiye olarak, bir Münir Arıkan tavsiyesi olarak hatırlatmak isterim. Ayrıca aziz dostlarım, dua ile alakalı yeri gelmişken, hani cumada özel bir vakit vardır, kim ki o vakte denk getirirse bütün duaları kabul olur diye bir hadis-i şerif var, yani cuma günü o özel duanın kabul edileceğine dair. Dolayısıyla ailemizde çok özel durumlarda, duaya çok muhtaç olduğumuz durumlarda şöyle bir uygulama yapıyoruz. Bunu da acizane bir kardeşiniz olarak, bunun çok böyle faydasını görmüş, bu duadan nasiplenmiş, bu yöntemden nasiplenmiş bir kardeşiniz olarak yeri gelmişken sizinle de paylaşmak istedim şu aziz mübarek cuma günü. Can dostlarım, diyelim ailenizde bir akrabanız bir hastalığa düçar kaldı. Burada ailenin bütün üyelerinin toplanarak ona toplu bir duası, ziyaretler, hasta ziyareti, hastanın da onlara duası, hasta duası da makbuldür. Amenna, buna bir sözüm yok. Bunu zaten yapın. Ama biz şöyle bir şey yapıyoruz. Çok sıklıkla da yaptığımız bir şey değil. Hani onu da söyleyeyim. Böyle çok önemli bir problem olduğunda 3-5 yılda bir böyle uyguladığımız bir şey gibi aile içerisinde bir uygulama. Bir rivayete göre cuma biliyorsunuz bizde hilalle başlar. Ramazan rüyetini, rüyetül hilali yaparken ne yaparız biz? Yarın oruç tutacaksak bu akşam için güneşin batımına yakın hilalin tam böyle ufukta bir 5-10 dakikalığına belirip kaybolduğu batışta olan hilali bir görebiliyorsak işte o gün kameri ayların ilkine girmiş oluruz. Dolayısıyla gece sahura kalkarız ve bir gün sonra da oruçlu oluruz. Dolayısıyla hani bizim kameri aylarda gün bir gün öncesinin akşamından gelir. Cuma gecesinden itibaren o anlamda söyleyeyim. Onun için ulema bunu akşam vaktinden ikindine çekmiş. İkindini de cumadan saymış. Dolayısıyla ikindi vaktinden başlayarak yani şu andaki kıldığımız namaza göre işte 16.30 ise ikindin. Biz bunu 16'dan başlatarak 16-17 arasında bir kişiye ama 17-18 arasında bir kişiye versek şimdi biri 16-17 arasında dua etmiş. Öbürü 17-18 arasında dua edecek ama tam böyle saniye saniyesine tutturmak zor olduğu için birinci dua edeni 16'da başlattığımızı 17-10'da bitirtiyoruz. Dolayısıyla o 1 saat 10 dakika dua etmiş oluyor. İkinci dua edecek olanı da 16-50 ve 18-10 arasında yani herkes 1 saat 20 dakika dua etmiş oluyor aslında. Yani 10 dakika öncesi 10 dakika sonrası. Bununla alakalı bilgi almak isterseniz anlatımım karışık olabilir. Ama bir tablo var bununla ilgili. Dolayısıyla cumartesi hilaline kadar geçen zaman zarfında bütün akrabalara o 1 saat 20'şer dakikayı veriyoruz. Zaman dilimine göre bu kaç kişi ise o kadar kişiye ve onlar o ailenin özel sağlık, sıhhat, afiyet, işte bolluk, bereket, başarı, sıkıntıdan kurtulmak, işte nasılsa artık ne istiyorlarsa o aile üyelerinin her birinin 1 saat 20 dakika diğer duaya muhtaç aile üyesine dua etmesiyle bereketlenmiş oluyor. İşte tam da bu ruh halinden bahsediyorum. Biz sanki başımıza hiçbir iş gelmeyecekmiş gibi, bir daha o kapıyı açmayacakmış gibi, halbuki batılar bile bir köprüyü yıkma diyor. İnan kaç kez geçmek zorunda kaldığına ileride sen de şaşıracaksın. O zaman gönül köprüsünü niye yıkalım ki? Kullarla hiç işimiz olmayacakmış gibi niye konuşalım ki? Kul olduğumuzu unutup yüksek perdeden edalı, nameli, tavırlı konuşmalar niye yapalım ki? Birbirimize düşmanca tavırların içine niye gidelim ki? Niye birbirimizin başarısına, huzuruna kast edelim ki? İnanın, amelde, terazide وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَهُ Zerre kadar miskal, havada uçuşan toz zerreleri var ya, o kadar bir şey bile olsa, hafif bir bakış, edalı bir kaş kaldırış, biraz ağzı böyle eğiş, el kol tavırlarıyla böyle bir onun boş olduğunu kastediş hepsi terazide. Velev ki görsün ya da görmesin. Görürse yürek ağrısı oluyor zaten, görmese iftira ya da gıybete giriyor. Hepsi bir günah. Dolayısıyla aziz dostlarım, sanayi toplumuna geçişle başlayan bireysellik, bireyselcilik, bencillik, egoizm, hep banacılık, fabrikada olan işçiyi misafir kabul etmemeye sevk etti ama sabah okula gidecek hani çocuklarımız, biz de misafir istemez olduk bu sefer. Misafir sevemez olduk, misafir ağırlayamaz olduk, misafirle gidemez olduk. Bu eğitim sistemine kafa yoran üstadların bu açıdan, sıla-i rahmi öldüren bu eğitim sistemine bir çare bulması, çocuğu anne babadan ve kardeşten kopartan ödev sistemine bir çare bulması gerekiyor zannımca. Bu da eğitim sistemimizin en büyük kanayan yaralarından iki tanesi. Yani şu anda mevcut eğitim sisteminde çocuk ilkokula başladığı andan itibaren sıla-i rahim ölmüş oluyor. Sınavı var, dersi var, okulu var, etüdü var, testi var. Ha? Hep öyle geçiyor. Halbuki bizi birbirimize bağlı ve bağımlı kılmış Rabbim dedik ya, iletişim ve takımlaştık. Mağara Müslümanı değiliz. Dileseydi galaksi Müslümanı yapardı bize. Trilyonlarca galaksi var. 7 milyar insanı bir galaksiye konduramayacak mı Rabbim? Galaksinin ortasına büyük böyle trilyonlarca kilometrelik böyle bir insan yaratıverirdi. Trilyonlarca kilometrelik galaksiler, gezegenler yarattığı gibi. Güneş kadar büyük insanlar o galaksinin ortasında. Düşünün, galaksimize göre toz derecesi bile değil Güneş. Güneşin trilyon katrilyon büyüklüğünde insanı galaksinin ortasına, o ortadaki o parlak yere insanı koyardı. Hadi bu galakside sen Mevlana gibi dön, öbüründe öbürü dönsün. Öbüründe sen secdeye kapan, öbüründe sen dua et, öbüründe trilyonlarca işte 13.7 milyar yaşında milyarlarca yıldır Allah'a hürmet, tazim ve kulluk yapabilirdik. Ama bu değil. Bizi birbirimize muhtaç kılarak bu sosyal dinin müminleri olarak bizi birbirinden kazandığı amellerle, dualarla, cennet pasaportuna kazandığımız vizelerle, onaylarla huzuruna kabul ediyor. Dokunmadığı mutlak bir hak var, kul hakkı. Dolayısıyla kulu kula bırakmış. Kulu kula bırakmış ama kulu kulun insafına bırakmamış. Kulu kulun insafsızlığına bırakmamış, pardon. Kulu kulun insafına bırakmış. Merhametine bırakmış. Yardımseverliğine bırakmış. Affetmesine bırakmış. Ama kul kendini İlah yerine koyar, firavunlaşan nefsiyle zulmetmeye başlarsa ona da yapacak bir şey yok can dostlarım. Aziz dostlarım, bu sanayi toplumuyla başlayan ve günümüzde modern çağa kadar devam eden böyle herkesin kendi ayakları üzerinde durma hedefleri, herkesin kendi gemisini kurtaran kaptan olması, vedalaşırken Allah'a ısmarladık diye Allah'a ısmarlanan kulların kendine iyi bak diye kulu kula teslim etmeye başlaması ve böylece hayatımızda en önemli şey anne baba, aile, akraba yerine, konu komşu yerine okul oldu, sınav oldu, üniversite oldu, iş oldu. Peki o üniversite o şekliyle hayır getirir mi? Acizane şöyle bir şey yaşadım, şahit oldum, gözlemledim. Sayısız örneklerini 28 Şubat'tan bu yana geçen bu dönem zarfında defaatle gördüm aziz dostlarım. Eğer bir kızımız 28 Şubat döneminde rızık korkusuyla Allah'a olan güvensizliğini, kendi geleceğini garantiye almak adına başını açarak perukla şunla bunla üniversiteye devam ettiyse, bunların en azından benim gördüğüm büyük çoğunluğunun mutlu olmadığını, huzursuz olduğunu, rahatsız olduğunu gördüm. Ailelerinde mutsuz olduğunu, kavgalı ve huzursuz olduğunu gördüm. Allah'ın bir kuralına meydan okuyarak, hülle yaparak, Ali Cengiz oyunlarıyla Allah'ı kandırıyormuş gibi bir şey yapanların ileriki hayatlarında bundan çok fazla bir gelir ve illa maddi kazancı kastetmiyorum, anlamışsınızdır. Manevi anlamda da bir kazanç elde edemediklerini gördüm. Huzursuzluk zaten en büyük ızdırap. Ailelerinde de mutlu olmadıklarını gördüm. Ama o gün horlanan, o gün tutuklanan, o gün işkence gören, o gün hor ve hakir görülen kız kardeşlerimizin, ablalarımızın izzetle başlarını açmadan verdikleri o mücadelede belki epey bir müddet sabırla sonuçlanan bir çile dönemi oldu ama onlara rahmet gibi gelen ama sonrasının çok böyle mübarek olduğunu, çok böyle onların gönlünü alacak düzeyde Allah'ın ikramına kavuştuklarını da defaatle sayısız defalar gördüm. Bu anlamda anne babaların her şeyi okula, sınava, teste, üniversiteye bağlayan tavırlarının yeni dönemde, milenyum çağında biraz daha değişmiş olması gerektiğini, herkesin okumak zorunda olmadığını, devletimizin de artık anlaması gerektiğini düşünen bir kardeşinizim. Osmanlı devşirme sistemiyle en azından ilmi simya ile Mehmet Ali Bulut gibi dostlarımızla, ağabeylerimizle insanı keşfederek onun ne için yaratıldığını bilip ticarete, zanaate, ziraate, sanayiye, farklı farklı meslek gruplarına daha küçük yaşta çıraklıktan Ahi Evran dedemizin kültürüyle, onun ahlakı ve erdemiyle, onun prensipleriyle, onun kalite standartlarıyla böyle yollanması, oralara doğru sevk edilmesi ve oralarda uzmanlaşarak kendi ayakları üzerinde durarak topluma faydalı olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa illa herkese, 25 milyon gencimize üniversite bitirtelim, üniversite okutalım, ondan sonra da iş bulalım falan, bu çok geç olmuş oluyor. İş işten geçtikten sonra da ağaç yaşken eğiliyor biliyorsunuz. Çok daha kolay bir şekilde onları bir meslek edinme, bir sanat, bir zanaat, bir ticaret erbabı olmakla alakalı maalesef yönlendiremiyoruz. Aziz dostlarım, bu şekliyle birey sırf kendi ihtiyaçlarını önceleyince, kendini önemseyince, kendine iyi bakmaya başlayınca, kişisel bakımın bir sakıncası yok. Men kâne şârun fel yukurimhu. Hadis-i şerif bu yani. Sizden biri saç bırakırsa, işte saç sakal bakımını öngörüyor. Saçına ikram etsin, ona ikram etsin. Fel yukurimhu yani. İkram oradan geliyor biliyorsunuz. Resulullah Efendimiz'in zeytinyağlı saç bakımı saçına, zeytinyağı sürerek saç bakımı yaptığı epey bir raviden rivayet edilen bir şey. Dolayısıyla öyle hırpani, kılıklı, saçı, sakalı birbirine karışmış. Hayır, en güzeli, en temizi olması gerekiyor. Dolayısıyla hani böyle kendi ihtiyaçlarını öncelemek çok hoş bir şey olmasa da kendi ayakları üzerinde duracak şekilde başkasına muhtaç olmadan çalışmak da bir ibadet. Kişisel bakım da bir ibadet. Amenna. Ama birbirimize olan eyvallahımızın kesildiğini görüyorum. Eyvallahsız yeni bir dönem başladı. Herkesten müstahni olmak, kibir, gurur, çalım, sen nesin ki gibi bir bakış. İşte bunun insana zarar getirdiğini, hele hele ailede bunun insana çok ama çok zarar getirdiğini söylemeye çalışıyorum deminden beri. Aziz dostlarım, nasıl olması lazım? Nasıl olması lazım? Biz birbirimize muhtaç kullarız. Birbirimizin duasına muhtacız. Komşu komşunun gülüne de, külüne de, yoluna da muhtaç. İşte bu şekliyle yaşadığımızda çok daha rahat bir hayat gelmiş oluyor. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışlarındasınız. Tabii bütün bunlar bir taraftan olurken hanımefendiler, hanım kardeşlerimiz, annelerimiz, ablalarımız, kız kardeşlerimiz açısından da durum çok iyi olmadı. Gerçi annelerimiz o dönemi biraz atlattılar elhamdülillah ama kız kardeşlerimiz ve kızlarımızla alakalı bu dönem erkeklerde aynı olduğu gibi çok fazla bir hayır getirmedi. Eskiden eşine sormadan böyle yan komşusuna gitmeyen hanımlar işe girmek, iş değiştirmek, hatta eşinden boşanıp daha özgür bir hayat peşinde koşmak uğruna hiç kimseye bir şey sormamaya başladı. Tam bir müstahni olma hali. Ailenin dumura uğradığı yerde burası oldu zaten. Onun için hani ailede eyvallahsızlık diyorum. Sanayi devrimi kadını şirkete köle yaparken kurumsal aidiyet adına onu göbeğinden şirkete ve patrona bağlarken, işe bağlarken, projeye bağlarken, kazanca bağlarken, satışa, pazarlamaya, üretime bağlarken eşiyle alakalı bütün bağlarını da, akraba ile ilgili bütün bağlarını da kesmiş oldu. İşte bu durumda ailenin içerisindeki o huvvet, o muhabbet, Rabbin onlara olan rahmet nazarı yavaş yavaş onlardan uzaklaşmaya başladı. Canlar, bir hanımefendinin eşinden izin almasını, özgürlük, senin hayatın, senin kararın, senin özgürlüğün diye pazarlayan Batı ve onun sözde muhipleri iş şirkete gelince bütün çalışanları tamamen bir köle mantığıyla dakika dakika kontrol etmeye, patrondan izinsiz yaptıkları bütün işlere ceza kesmeye, ona sormadan herhangi bir proje yürütenlerden bunun intikamını almaya başladılar. Tabii ki iş yerindeki edep, adab, tertip, düzen, standartizasyon, kalite, kurumsallaşma, aidiyet, hatta bunun çok daha ileriye götürülerek bir aile anayasasının hazırlanarak ailenin daha başarılı bir geleceğe gitmek adına şirketine sahip çıkması ile ilgili işlerin standartize olması, bunlara karşı değilim. Ama buradaki mukayesemi lütfen doğru anlayın, istirham ediyorum. Kurumsa aile de bir kurum. Hani şimdi son dönemlerde futbol takımlarına da takım denmiyor, şirket deniyor ya. İşte büyük spor kulüplerimizi şirketleştirdiler. Artık başlarında bir CEO var. Ticari bir işletme gibi yönetiliyorlar. Bu anlamda şirketlerde geçerli kurallar. O zaman aileyi niye kurum olarak kabul etmiyorsunuz? Ve ailede de bir hanımefendinin eşinden izin alması sizin çok ağrınıza gidiyor, çok zorunuza gidiyor. Ama bir saat sonra evden ayrılıp işe gittiğinde her oturup kalkmasını, sigara molasını, projeyle alakalı çalışıp çalışmamasını, izin alacak bir durumda hayatını 20-30 yıl böyle sürdürmesi niye onurunuza dokunmuyor? Onura dokunacak bir şey anlamına söylemedim. Lütfen yanlış anlamayın. Hani o zaman bütün çalışanlar onursuz içmiyor. Hayır hayır. Tabii ki bir kurumsa bu, standartları varsa, disiplin yönetmelikleri varsa, ceza ödül yönetmelikleri varsa buna uymak adına, biz de zaten işe girerken buna uymak adına o sözleşmeyi yapıyoruz. Bunda sorun yok. Ama aynı hanımefendinin eşinden izin alması kendilerine bu kadar tuhaf gelen insanlara bir mecaz olarak bunu söylüyorum. Ve bu durumda iş öyle bir yere vardı ki eşinden izin alma, çocuğunla ilgilenme, çocuğuna sen zaten bakmak zorunda da değilsin. Ona dadılar tutabilirsin. Yeter ki sen özgür bir şekilde çalış. Özgür bir şekilde çalışan hanımefendiler bu sefer annelerine, babalarına, kayınvalidelerine, kayınpederlerine, eltilerine, görümcelerine, hısım akrabaya, akrabaya talukatı olan sorumluluklarla alakalı başları dik olmaya başladı. Çünkü çalışıyorlardı, bir işleri vardı. Erkekler de böyle aynı şekilde ve çocuklarımız da böyle. Onların da çünkü hayattan, anne babadan daha önemli olan işleri vardı ve iş uğruna her şey mübahtı. İşte modern toplumun en son bizi getirdiği durum bu. Bir taraftan küresel ısınmaya vesile olan ozon tabakasındaki deliğin büyümesine sebebiyet veren, insan sağlığına, atmosferde soluduğumuz o oksijenin azalmasına, insan sağlığına zarar veren bütün unsurların çoğalmasına, kimyasal ilaçlamalarla, eve giren kimyasal maddelerle, hormonlu gıdalarla, GDO'lu besinlerle zürriyetimizi kuruttular. Yani genetik olarak insan sağlığını, kalitesini, maddi manevi, bedensel, zihinsel, ruhsal, bilişsel bütün hayatımızı permeperişan etti sanayi devrimi. Ama buna rağmen ne seninle ne sensiz bir durumda. Ama biz de söylemek zorundayız. İlk başlangıcı bu. Tabii ki çalışmak, helalinden kazanmak, maişetin uğrunda mücadele, ibadet, amenna. Ama kişisel kazanç toplu kayba dönüştü bir anlamda. Aynı akıllı telefonların bizi aptallaştırması ya da delendirmesi gibi kendimizi geliştirmemiz, besleyip büyütmemiz, daha fazla kazanmamız, kişiliğimizi kaybetmemizi ve kendimizi beslemememizi getirdi. Aziz dostlarım, böylelikle mihnetsiz bir hayata adım atmış olduk. Eskiden komşu komşunun külüne gülüne muhtaç dedik ama yoluna muhtaç dedik ama şimdi getir deyince getiren, götür deyince götüren şirketler vardı. Gece yarısı hu komşu talepleri bitti. Nasıl olsa herkes kendi gemisini kurtaran kaptansa, insanlar zamanla birbirine olan selamı sabaha da kesti. Çünkü bütün ihtiyaçlarını kendi kendine görüyorlardı. Bunun en büyük yıkımı ailede oldu. Önce aile büyükleri itibarsızlaştırıldı, yalnızlaştırıldı, evden atıldı, uzaklaştırıldı. Sonra başımızda bizi her an iyiye ve doğruya sevk edecek büyüklerimiz yok edilince asıl hedef olan aileye asıl saldırı, yok edici saldırı başladı. Eşlerin arasındaki muhabbet, sevgi, saygı yok edilmeye, eşlerin arası açılmaya, eşler birbirine rakip kılınmaya başladı. Bizim en hayırlımız ailesine en hayırlı davranan da halbuki ama hayır mayır bırakmadılar. Eşlerimiz için çalışmak bir ibadetken hem çalışma hem de ibadet lezzetini yok ettiler. Kadın evin dışına atılıp kocasına düşman edilince İstanbul Sözleşmesi ile erkeğin evinden atma modası ve furyası da zirve yaptı bir anlamda. Son olarak 2000'li yıllarda bir aile koçluğu yaptığım, ailede yaşadığım bir olayı anlatarak bu kısmı bitirmek istiyorum. Evin erkeği gayrimeşru bir hayatın içine dalmış. İkinci evliliğini yapmış. Onu boşayıp tekrar üçüncü evliliğini yapmış ama bu arada asıl medeni nikahı ilk eşiyle duruyor ve bütün ilk eşi de bunları biliyor. Hatta ikinci eşini tam da beni aile koçluğuna o dönemde çağırmışlardı. Asıl evlendiği eşinin evi ki o evde hanımefendinin kendi babasının eviydi. Babasının ikram ettiği, ona ihsan ettiği, hediye ettiği bir evdi. Çok da büyük bir evdi. Oraya getirip ikinci eşini de orada yaşatmaya çalıştı. Kadıncağız her türlü öneriyi denedi. Aile koştuğunda bütün önerilerimize uydu. Ama baktı çare vermiyor. Bir gün dedi ki hocam ben bunu evden atacağım. Nasıl olsa ev benim değil mi? Ablacığım dedim ev senin. İstersen atabilirsin. İstersen boşanabilirsin de. Ama şimdi onu maddiyatınla ezmiş olursun. Bırak bu kararı sözüne güvendiğin hakemler versin. Sen verme. Ve hakikaten gönlü yüce bir insanmış. O hanımefendi dinledi bu aile koştuğundaki tavsiyemi. Atmadı, o çileye sabretti, evden kovmadı eşini. Sonra o dönemde bir geçici ayrılık oldu yani evden, mekansal bir ayrılık, kanunen değil. Sonra da bir daha benden aile koçluğu almadılar. Uzun yıllar sonra aralarının düzeldiğini, ilk eşiyle bu ikinci, üçüncü evliliğini yapmış beyefendinin yeniden barıştığını, eski günahlarından dolayı af dilediğini, hatalarının bağışlanması için gönül aldığını duydum. Bilmiyorum. Bence belki de eşini kovmadığı için o huzur, mutluluk ona lütfedilmiş olabilir. Bilinmez. Ama son olarak bununla bitirmek istiyorum. Her birimiz birbirimizin gülümsemesine, muhabbetine, bakışına, tatlı diline, güler yüzüne, selamlamasına, hal hatır sormasına muhtacız. Her birimiz birbirimizin zor zamanda acıların binde bire düşmesi için, sevinçli zamanlarda sevinçlerin bire bin vermesi için varlığımızı armağan kılmalıyız. Birbirimize destek olmalıyız, yardımcı olmalıyız. Eyvallahsızlık Allah'ımızın sevmediği bir şey. Hiç birbirimize minnetimizin olmayacağı düşüncesiyle hiç eyvallahımızın olmaması, selamı sabaha kesmemiz, yükseklerden bakmamız, edalı tavırlı davranmamız bizi daha sonra o şekilde davrandığımız kişilere muhtaç kılabiliyor. Gününüz hayırlı olsun, cumanız mübarek olsun can dostlarım. Gelecek hafta bir başka konuda sizlerle görüşmek, buluşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.